Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş Getiren. Bir eğitim konuşmaları programında daha birlikteyiz. Bugün özel okulları konuşacağız. Türkiye'de bir de özel okullar gerçeği var. Genel devlet okullarından ayrı olarak benim bildiğim kadarıyla oldukça da geniş bir alana hitap ediyor. Bu alanda uzun süredir emek veren bir misafirim var, Hami Koç Bey. Özkur Başkanı, Özel Okullar Derneği Başkanı. Hoş geldiniz Hami Bey.
Hoş bulduk efendim. Hayırlı nasılsınız? Yayınlar diliyorum.
Afiyettesiniz inşallah.
Hürmetlerimi arz ediyorum başta zatenlerinize ve
Allah
değerli dinleyicilerimize.
Olsun. Allah razı olsun.
Çok şükür.
İstanbul trafiğinde
evet.
Geliş gidiş zor, sizi yorduk biraz. Hakkınızı helal edin.
Estağfurullah efendim.
Evet, girerken de söyledim, bir özel okullar gerçeği var.
Evet.
Tabii devletin yanında, şimdi siz belki rakamlar vereceksiniz. Ne durumdayız, yüzde kaça tekabül ediyor özel okullar, ama bu bir gerçeklik. Yani dolayısıyla yani sorunlarıyla, başarılarıyla, getirdiği ufukla eğitim içerisinde önemli bir yer tutuyor. Birçok çocuğumuz o alanda eğitim görüyor. Türkiye'nin
evet.
geleceğini inşada özel okullarımızın da önemli yeri var. İsterseniz şuradan başlayalım. Hakikaten nerede, ne kadara hitap ediyor şu anda? Bir genel şey çizelim böyle özel okullarla ilgili. En azından bilgilendirme olsun. Hangi alanlarda var? Ondan sonra ne kadar öğrenciyi barındırıyor?
Evet.
Vesaire gibi bir genel çerçeve çizelim.
Şimdi tabii biz de bu ifade ettiğiniz, sorduğunuz sayı ve rakamları özel okullar, özel öğretim kurumlarının bağlı olduğu özel öğretim kurumları genel müdürlüğünden alıyoruz. Uzun zamandır da arkadaşlarımızla beraber gerek Özkur bir derneğimiz vasıtasıyla gerek de görev yaptığımız çeşitli kurumlardaki öğretmenlik, yöneticilik esnasında uzun zamandır sektörün içerisindeyiz. Şimdi Türkiye'de son 10 küsür yıldır diyelim veya 10 yıldır bir hedef vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız başbakan olduğu zaman ifade etmişlerdi. Sayın bakanlarımız, bundan önceki bakanlarımız ifade ettiler. Henüz yeni bakanlığımızdan böyle bir ifade duymadım ben. 2023 hedefi olarak Türkiye'de özel okulların resmi okullara oranının %15 olmasını, önceki şimdi kaldırıldı müsteşarlık, uzun zaman 4 küsur yıl müsteşarlık yapmış olan Yusuf Bey de telaffuz etmişti, İsmet Bey telaffuz etmişti. %15 hedefine ulaşmak gibi bakanlığımızın, devletimizin bir hedefi vardı.
Burs vesaire de tahsis edildi değil mi?
Var bazı şeyler, tabii onları da süremiz el verdiği sürece arz etmeye çalışacağım.
Yani bu %15 rakamına ulaşmaya özendirme açısından.
Birçok argüman lazım evet. Tabii bunlar var. Gerçi bu burs veya teşvik dediğimiz şeyler direkt özel okulları güçlendirmek için aslında yapılmış bir şey değildi.
Hmm.
Onu da vuzuha kavuşturmak lazım. Cumhurbaşkanımızın 10 küsür sene önce o zamanki zamanın Cumhurbaşkanı veto etti. İşte özel okullara gidenlere bir miktar ayrılsın bir teklifi vardı. O olmamıştı. Ondan sonraki süreçte kaldı. Yalnız 5 sene önce dershanelerin dönüşüm sürecinde böyle bir çalışma yapıldı.
Yapıldı. Evet.
Şimdi %2023 hedefi olarak %15 hedefi vardı özel okulların. Peki olmalı mı? Elbette olmalı. Gerekçelerini arz etmeye çalışacağım.
Ha lütfen.
Buna
yani
Türkiye'nin
niye
ihtiyacı var.
Neden?
Türkiye'nin ihtiyacı var. Eğitimin ihtiyacı var. Rekabetin ihtiyacı var. Yani hür ve rekabetin olduğu ülkelerde bunların olması lazım. Peki nereye geldi bu %15 hedefi? %15 hedefi geçtiğimiz yıl, bu sene 2000 üzerinde Cumhuriyet tarihinin en yüksek oranda özel okul açılma sayısı var bildiğimiz. Bunların 1/3'e yakını okul öncesi dediğimiz anaokulları ne
evet.
oluşturuyor?
Ona
şimdi tabii aile
herhalde.
Birliğine bağlı olan kreş, yuva denilen şeyleri bahsetmiyorum. Onlar ayrıca bir sayı. Bunlar var ve bu sayıyla beraber ben şu anda Türkiye'de yakında bakanlığımızda açıklayacaktır. Mesela önümüzdeki haftalardan sonra bakanımızın işte birkaç yıllık yol haritasını açıklamasını bekliyoruz. Bakan olduğu zaman hemen haftasında
evet.
biliyorsunuz açıklamalar yapılmıştı. Burada bir bilgiler bekliyoruz. Biz de kendilerine zaten düşüncelerimizi Ankara'ya ziyaretimizde arz ettik, paylaştık, söyledik. %10'lara yaklaştı biliyoruz şu anda. Mesela İstanbul'da geçen sene, bu sene hariç özel okulların resmi okula okul adedince oranı %15'i geçmişti hemen hemen. Hmm.
Fakat, okul adedince diye bir şerh düştünüz.
Düzeltiyorum. %50'yi geçmişti.
%50'yi
geçmişti ama okul adedince. Şimdi bakınız 100 kişilik okul da bir özel okul anaokulu. Hmm. 50 kişilik okul da özel
yani
okul.
Yani öğrenci sayısı itibariyle demiyorsun.
Öğrenci sayısı itibariyle ise %15'i bulmuştu.
Tamam.
Bu Türkiye hedefinin ortalamasını İstanbul yakaladı ve geçti.
Ama İstanbul'un yakalaması önemli bir şey.
Çünkü önemli
nüfus
tabii.
Açısından.
Çok büyük nüfusu var. Evet. Türkiye'nin 1/5'ini barındırıyor. Evet. Üstelik İstanbul'da hem özel için hem de resmi okullar için arsa dediğimiz, bina dediğimiz
bulmak
hususların çok zor. Hele eski İstanbul'da çok zor.
Evet.
Yani yeni gelişen semtlerde, ilçelerde mümkün ama burada çok zor. Maliyetler çok yüksek.
Evet.
Netice itibariyle demek ki netice itibariyle şu anda özel okulların Türkiye'de öğrenci sayısına oranı %10'lara yaklaştı ve okul adedi sayısınca ise daha fazla. Burada tabii peki niçin böyle oluyor? Bunun gerekçeleri var.
Evet.
Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Niçin özel okul olmalı, %15 olmalı? Belki gelişmiş ya. Bazı ülkelerde olduğu gibi %20'lere gelmeli. Şimdi baktığımız zaman geçtiğimiz 10 yıla 20 yıla bakalım. Şu bir gerçek ki özel okuldaki öğrencilerden Türkiye'de derece yapanlar hatırı sayılır bir sayıya sahip.
Bu mesela devletin şimdi hani nitelikli okul diye bir tanımlama
evet,
çıktı.
Evet, Sayın Bakanımız eski Sayın Bakanı ifade etmişti. Tepki aldı
ifadesi,
filan.
Tepki aldı ama hani nitelikli okul var mı? Var.
Var tabii.
Yani o kaç tane şu anda 100 kadar.
Daha fazla.
Daha fazla.
İşte bunları Sayın Bakan Bey yeni çalışmalarıyla beraber evet. Farklı bir yere getirmeye çalışıyorlar.
Şimdi yani özel okullarla bunlar arasında bir kıyaslama yapıldığında.
Evet.
Nasıl bir şey?
Şimdi
yani genel devlet okullarına
evet.
Göre mi özel okullar daha şey gözüküyor? Yani üniversiteye girişte daha başarılı gözüküyor. Yoksa genel olarak bütün
evet.
Bu nitelikli okullarda dahil mi?
Şimdi nitelikli denilen resmi okullarda ilave edip devlet okulu denilen resmi okulları birinci maddeye koyalım. Özel okulları ikinci maddeye koyalım. Akademik çalışmalarda ve üniversiteye yerleştirmede şu bir gerçek ki özel okullar daha başarılı. Hmm. Peki niçin?
Niçin?
Şunun için. Şimdi bir Türkiye'deki vatandaş Ahmet Beyciğim çocuğunu resmi bir okula vermeye çalıştığı istediği zaman herhangi bir okula verme imkanı var mı? Var.
Evet.
Yani A okul olmaz B okul oluyor.
Evet.
Peki para veriyor mu vermiyor?
Vermiyor, evet.
Yani şimdi bir bağış denilen bir şey var. Diyelim ki birkaç bin lira bağış yapsa yapılabilir.
Şeyler,
gerekli
evet.
Mi gereksiz mi onlar ayrı konumuzun evet. Dışında diyelim. Veriyor mu veriyor mu? Fakiri de veriyor, çok zengini de veriyor mu veriyor.
Evet.
Hayır efendim çok zenginsin diye resmi okula devlet veya yönetim, bakanlık o çocuğu almamazlık ediyor mu etmiyor.
Etmiyor.
Şimdi gelelim özel okula. Özel okula niçin çocuklarını bu insanlar o resmi okula verme imkanı varken veriyorlar?
Evet, yani önemli bir
hava
soru.
Atmak yani için mi veriyorlar?
Benim çocuğum filanca
okulda mı okusun diye veriyorlar? Böyle düşünce sahipleri olabilir.
Evet.
Mümkündür. Ancak şimdi ciddi para ödeyen aileler var.
Tabii.
Yani birkaç belki 10 yılı 5 yılını bütün gelirlerini kuruşuna kadar hesap edip özel okulda çocuğunu okutmaya karar veren veliler var. Bunun için yapıyor. Şunun için yapıyor. Benim çocuğum iyi bir eğitim alsın.
Evet.
Şimdi özel bir okul eğer okulun beklenen şartlarını yerine getirmezse ayakta kalma şansı yok bir kere. Yani memnun olunamayan bir özel okula bir veli çocuğunu
yaşatılmaz
gönderir mi? Görür
yani.
Mü?
Evet.
Verir mi? Niye versin?
Evet.
Vermez. Veren olur mu? Elbette olabilir yani özel
ya
okula.
Bir dönem
çok
verir.
Az olur, az olur ama o. Yani sürekli de verebilir ama yüzde oranı %10'lara da düşer.
Doğru.
Böyle bir okul ayakta kalması mümkün değil. Özel okulcular kahramandır. Özel okula çocuğunu veren veliler kahramandır. Neyin kahramandır? Abartıyorum biraz şimdi. Hani anlaşın, vurgu yapmak için
tabii,
söylüyorum.
Lütfen.
Şimdi resmi okula ücret ödemeden çocuğunu verebilecekken anne baba benim çocuğum iyi eğitim alsın diye özel okula veriyor. Şimdi özel okulda bizim okulumuz, resmi okulda bizim okulumuz. Mesela bendeniz bütün eğitim hayatımı resmi okullarda üniversitedeki bazı çalışmalar hariç tamamladım. Okul öncesi yoktu
tabii,
bizde.
Tabii.
İlkokul, ortaokul, lise, üniversite. Ama şu anda bir özel okullarda ve dernekte görevim var.
Evet.
O da bizim okulumuz o da. İkisi de Türkiye'nin gerçeği, ikisi de olması lazım. Üstelik kahır ekseriyeti resmi olması lazım. Herkes çocuğunu özel okula veremez. Şimdi özel okuldaki kahraman Bir defa veli resmi okula çocuğunu verme imkanı verirken diyor ki benim çocuğum insani yaklaşımda ve iletişimde çok daha naif bir yaklaşım ve kabul görsün. Doğru mu? Doğru. Bu bir gerçek.
Yani okulda alacağı bakın, değil mi? Ve karakter eğitimine.
Karakter eğitimi, ahlaki eğitim veya toplumun 81 milyonun kabul ettiği ortak değerler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşının ortak değerleri var. Onlar konusunda daha hassas davranılsın. Uyuşturucular, çeteler, şunlar, bunlar, şunlar. Bunlar konusunda okul yönetimi ve okuldaki daha öğretmenler daha titiz olsun. Çocuğun takipçisi olsun. Evet. Çocuk bir şeye maruz kaldığı zaman beni özellikle arasın, ben öğretmen ve okul yönetimiyle daha nitelikli zamanlarda bana zaman ayırsın görüşebileyim diyor. Bu bir gerçek.
Bu öğrenci sayısının sınırlı olmasından mı böyle bir imkan doğuyor? Yoksa mesela aynı hassasiyeti devlet okulunda da gösterilmesini bekliyor aslında.
Bekler veri, tabii.
Değil mi? Bekliyor.
Elbette bekliyor.
Niye devlet okulunda olmaz da bu mesela
evet.
özel okulda daha mümkün hale gelir?
Şimdi resmi okullarda da
sayı mı? Öğrenci
lazım.
Sayısı
tabii birçok sebep var. Onları da arz etmeye çalışayım. Şimdi burada asla şunu demek istemiyorum. Resmi okuldaki öğretmenler daha az ilgi gösteriyor. Bunu demek istemem.
Tabii,
bu doğru bir şey
tabii,
değil.
Doğru.
Şimdi bir gerçekten kabul ediyorum. Şimdi biraz önce arz ettiğim gibi veli bunu bekliyor öğrencine,
evet.
veli öğretmenden ve eğitim kadrosundan. Sonra özel okuldaki öğretmenler çocuğun başarılı olması konusunda ben dersime girerim. Ondan sonra çocuk alırsa alır, almazsa beni ilgilendirmez lüksünde olamaz.
Diyemez.
Çocuk asgari de veya orta derecede bir başarıya ulaşması lazım. Zaten özel okulların çoğunun bu ciddi hedefleri var, söylemleri var. Veliye bunu taahhüt ediyorlar. Ve bunun gerçekleşmesi için de zaman ayırıyorlar. Mesela özel okul öğretmenleri çok ciddi bir şekilde hizmet işi eğitimleri yaparlar. Sömestri tatilinde yaparlar, Haziran ayında yaparlar, Temmuz, Ağustos'ta yaparlar. Bakınız şimdi resmi okullardaki öğretmenler hizmet işi eğitimine Eylül'de başladı. Ama hepimiz biliyoruz ki, ilgililer biliyor ki, kamuoyu biliyor ki, Ahmet Beyciğim,
evet.
Ağustos ayının başından itibaren hizmet içi eğitime başlayan çocuklara özel ders için, okullarında gayret için yani program yapan kurumlar var. Bunun bir bedeli var.
Yani başarılı olmak istiyor.
Yani başarılı özel olmanın gerekçelerini yerine evet. getiriyor.
Evet.
Bunları yapmaya çalışıyor. Şimdi bunları üst üste koyduğunuz zaman bir de özel okullardaki öğrenci sayıları azdır. Yani butik okullar özellerde daha fazladır. Yani özel okullarda 2000 sayılı okullar çok az, rastlayamazsınız. Hı-hı. Ortalama 3-500, 600-700'ü geçmez fazla.
Daha butik.
Çok az, daha butiktir. Okul
evet.
büyük olsa da öyledir. Dolayısıyla okul öğretmenlerinin ve yönetimin daha çok, mesela resmi okulda diyelim ki 20-35 tane öğretmenciye bir öğretmen tutuyor, düşüyor. Şu andaki son rakamları bilmiyorum. Ama özel okulların ortalaması 7-8-9'dur.
O kadar.
Evet.
Oo.
Yani şimdi özel okul, bakın eğitimde çok önemli faktörler var. Bir, binanın donanımı.
Evet.
Donanımla beraber arsa da önemlidir, bahçe de önemlidir.
Bahçesi,
şunu kabul evet. etmek lazım. Devletin son 15 yıldır çok ciddi destekleri var.
Yatırımları
yani
var.
Yani eğitime yatırımı her şeyin önüne geçmiştir.
Doğru.
Buna emeği geçen herkesi şükranla yad ediyoruz.
Evet.
Yani bu müthiş bir karar ve neticedir. Ve bununla beraber resmi okullarda
yani cadde ve yüksek rakam.
Payı alan eğitim. Evet. Milli evet. Eğitim Bakanlığı.
Evet.
Şimdi bu resmi okullarda bu avantajlar var. Şimdi özel okulların hepsinin ortak özelliğinin bu olması lazım. Bundan sonra okulun eğitim materyallerinin donanımı.
Evet.
Ahmet Bey, özel okullar hijyenik olarak çok daha farklı olma mecburiyetinde durumundadır. Şimdi Türkiye'de gündemde konuşuluyor. Resmi bir okula bakıyorsun, birkaç tane zor
yani bir
hizmetkar, hizmetçi bulursunuz.
Satmak var, almak var.
Yani evet,
özel okul mantığı.
Arz ve talep var tabii.
Evet, arz ve talep var. Yani
gibi.
Bu devlette belki bu biraz daha hani gönüllü sorumluluk.
Evet,
devlet
evet.
gönüllü
biraz
sorumlu.
Biraz daha o.
Evet.
Yani idealist insanların yani çalışmasıyla benim resmi okullarda da okul müdürü, yönetici dostlarım var.
Evet.
Çok idealist olanlar. Bu
gayretli
çok iyi
olanlar.
Çok
tabii. Öğretmen.
Veli desteği evet. alıyorlar.
Evet.
Resmiyetten destek alıyorlar. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar.
Yani yokluk içinde bir şey
elbette,
üretmeye çabalayan insanlar var.
Var. Evet. Hatta son yıllarda Cumhurbaşkanımızın desteğiyle bakanlığın okullarda yani resmi okullardaki bazı etüt ve benzeri çalışmalara yapılan destekle kendini çok ileriye taşıyan kurumlar var çünkü
evet.
ben arkadaşlarımla görüşüyorum.
Evet, evet.
Bunlar var. Sonra şimdi bakınız özel okuldaki öğretmenler ayrıca ne yaparlar? Öğrencisini takip ederler. Şimdi bundan 50 sene önce hepimiz bir eğitim aldık. çocuğunu öğretmene veya okula gönderdiği zaman anne baba genellikle iş bitiyor derecede idi.
Evet.
Şu anda bunu söylemek mümkün değildir. Niçin? Çünkü dünyanın geldiği nokta itibariyle Türkiye'de hür bir ülke olduğu için, yani dünya ile entegre olan bir yapıya sahip olduğu için, içine kabuğuna kapalı bir ülke olmadığı için etkileniyor. Şimdi görsel ve basılı sosyal medyadaki zararlı şeyler bundan 30 sene önce çok azdı. Öyle. Bir televizyon kanalı, birkaç kanal vardı, bazı basılı maddeli yayınlar vardı. Ama şimdi çocuğun uykusu dahil rüyasına girdiği için onu söylüyorum.
Evet.
Çocuğun evi, odası, yatak odası, efendim sokak, arkadaşları, her gittiği yerde menfi bir müspet olmayan her türlü zararlı şeylerle karşı karşıya kalması mümkün.
Doğru. Evet.
Şimdi böyle bir ortamda idealist, çocuğun pedagojik olarak yaklaşımını gerçekleştiren bir eğitim kadrosunun önemi çok daha fazla artmıştır. Şimdi 10 kişinin ortalama 8-9-10 demiştim, 10 bile değil. Düştüğü bir öğrencinin eğitim aldığı okulla efendim 25 kişinin bir öğretmene, yani 25 öğrenciye bir öğretmen düştüğü okulun ilgisi bir olur mu?
Aldığı, yani öğretmeni paylaşan çocuk sayısı
efendim,
değil
bir
mi?
Olur mu? Elbette. Evet. Şimdi özel okullardaki ayrıca sınıf ortalamaları 20'nin altındadır.
Evet.
Ha, hükümetlerin son yıllarda aldığı kararlarla, İftiharla söylüyorum, eğitim camiamız için söylüyorum, bazı bakanlarımıza söylediler, resmi okullardaki metropol İstanbul'un birçok yerinde olduğu gibi okullar hariç 20'lere 30'ların altına düştü. Bu çok güzel bir netice. Evet. Güzel okullar yapıldı. Ama
bazı
bu
köy okullarında bile
5-10 kişi, 20 kişi var. Evet. Yani birçok ilçemizde, ilimizde, Anadolu'da şu anda 15-20 kişilik sınıflar var. Ama bu Türkiye'nin her yerine baktığın zaman böyle değil. Evet. Hala idealin biraz daha altında. Şimdi öğrenci sayısı da çok önemli. Hala Türkiye'de şu anda 30-40-50'ye yakın sınıf mevcudu olan okullar var. Hiçbir özel okul 24'ü geçtiği zaman veliye izah edemez, eğitim yapamaz. Bunu zaten kendi istemiyor.
Evet.
Ortalamasının da 18-19 olduğunu ifade etmiştim.
Evet.
Bu sene belki daha da düşecektir.
Evet.
Şimdi bu gerekçelerle özel okulculuk yapan veya özel okullardaki eğitim faaliyetlerinin daha etkin, daha gerçeğe yakın, daha hedefe endeksi olduğunu söylemek abartı değildir, bir gerçektir. İşte kahraman veli çocuğunu para vererek ödüyor. İkinci kahraman kim? Yatırımcı, yani özel okulcu. Şimdi özel okulcu ne yapıyor?
Yani tam onu soracaktım. Şimdi özel okulcu bu işi,
evet,
yani ticaret midir oradaki ana motivasyon, yoksa bir ideal midir? Yani
evet,
eğitim alanında mesela, yani bir AVM'de dükkan açmak,
evet,
belki daha karlı olabilir o yatırım açısından. Yani eğitime yatırım yapmak, mesela kitaba, kültüre yatırım,
evet,
yapmak her zaman bir zoru göğüslemeyi gerektiriyor.
Evet, evet.
Nedir oradaki ana motivasyon? Sizin böyle genel özel okulculuk alanındaki gözlemleriniz?
Şimdi sizin de programınıza misafir konuk olan birçok eğitimci arkadaşlarımı ben biliyorum.
Evet.
Bunların tamamına yakını, kamuoyunda birçok eğitim girişimcisi bunu kültür değerlerine, inanç değerlerine hizmet etmek için yapıyor.
Evet.
Vatanına, bayrağına, milletine hizmet için yapıyor. Bunu yaparken veliden aldığı ücretle de hayatiyetini, yani ayakta kalmayı devam ettirmeye çalışıyor.
Evet.
Ciddi bir sayı var böyle, vakıflar olsun, özel girişimciler olsun. Bunun dışında yine ticari olarak ben bu işi ticaretini yapıyorum diyenler de var. Para kazananlar da var. Fakat para kazanmayan, ayakta duranlar büyük çoğunlukta. Bunu kabul etmek, bu gerçek.
Evet.
Yani şimdi ben netice itibariyle birçok kurumda yöneticilik, üst yöneticilik yaptığım için bir okulun hangi çıktılarının, hangi girdilerinin olduğunu çok iyi bilen, ezbere bilen bir insan.
Evet.
Yani mesela bir kimse, hocam biz zarar ediyoruz, kar ediyoruz dese, getirin bana bilançoyu, nerede yanlış yapılıyor. Yani şimdi bazı yanlış insanlar isteyerek yapar, bazılarını şartlar öyledir. Yani her akıllı, her bilge, her dürüst adam para kazanacak, ayakta duracak diye bir şey yok. Bu ayrı bir iş. Ya bir,
evet,
de nasip meselesi bu. Dolayısıyla özel okul girişimcilerinin bir kısmı da para kazanmak için yapıyor. Şimdi bana göre, inancıma göre, vatanına, milletine ters düşen bir söylem ve ideolojinin sahibi olmadıktan sonra, dinine, milletine düşman veyahut da karşıt bir insan yetiştirmedikten sonra, eğitimin iş dinamiklerini yerine getirmek şartıyla iyi insan yetiştirme konusunda gayret ediyorsa para da kazansın.
Yani,
yeni okullar
tabii
alsın.
Ki, tabii.
Ama şunu ifade ediyorum, kahır ekseriyet şu anda özel okulcuların hizmet etmek, iyi insan yetiştirmek, ahiretine yatırım yapmak, ya Rabbi ben senin kullarına hizmet ettim demek için gayret eden yüzlerce binlerce eğitim gönüllüsü var. Ve bunlar arsayı, binayı hazırlıyorlar, teknik donanımı yerine getiriyorlar. Ve bir kısım öğretmenleri ve idarecilerini atıyorlar, onlara ödeme yapıyorlar. Öğrenci gelip ücret alırlarsa hayatiyetini devam ettirecek. Olmadığı zaman, yani bu hayatiyet devam edecek bir maddi akış gelmediği zaman girişimci, yani okul kurucusu ortaklarıyla beraber veya ortakları yoksa kendisi bütün giderleri karşılama durumunda. Karşılayamadığı zaman da devlet gelip ona sen zarar ettin, birkaç milyon sana destek vereyim, sen benim üste görevimi alıyorsun. Yani okul yatırımını, öğretmen giderlerini üstleniyorsun, benim yapacağımı sen bana yardım ediyorsun demiyor.
Evet.
Ki Avrupa ülkelerinde %80'ine yakınını devletin, bazı ülkelerde %100'e yakınını neredeyse devletin karşıladığı özel okulculukta okullar var. Bir şartla diyor, kaliteli eğitim yapacaksın. Benim ülkemin prensiplerine ters insan yetiştirmeyeceksin. Bir de iyi eğitim yapacaksın. Eğitim kalitesini artıracaksın. Ben sana destek veriyorum. Çünkü benim yapacağımı, organizatörlüğümü, bütün masraflarımı sen yapıyorsun. Ben de karşılıyorum
tabii,
diyor.
Tabii, evet. Evet. Şimdi yani yeni devlet mantığında şöyle bir şey var. Yani biraz daha iş hayatının içinden gelen insanlar,
evet,
diyelim ki bakan olsunlar. Onlar hayatı daha iyi bilirler. Dolayısıyla devleti biraz da özel sektör mantığıyla yönetirler.
Örneğinde görüyoruz şimdi.
Yani şimdi yani Milli Eğitim Bakanlığı'na Sayın Ziya Selçuk Bey geldi, profesör. Yani
özel bakanlıkları da özelden gelen bakanlarımız oldu. Hatta kamuoyu şaşırdı falan böyle.
Değil mi? Şimdi tabii Sayın Bakan hem daha önce Milli Eğitim Bakanlığı'nda Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış. Yani devleti oradan milli eğitimi tanıyor.
Biliyor.
Ondan sonra Gazi Üniversitesi'nde okullaşma, evet, hamlesini yürütmüş. Bir de tabii özel bir okul ağını, evet, yönetmiş.
Evet.
Yani iki tarafı da tanıyan bir insan ne getirir? Şunu soracağım önce. Mesela acaba devlete bir özel okulculuk dinamizmi,
evet,
kazandırma gibi bir şey olabilir mi? Önce bunu soralım. Sonra özel okul alanına ne getirir? Yani devletten de şimdi bakıyor, değil,
evet,
mi?
Evet.
Özel okul alanına devletten bakıyor.
Evet.
Devlete de özel okul alanından bakıyor.
Evet.
Ne getirecek bu interaktif bir durum söz konusu? Ne görüyorsunuz?
Tabii şimdi Sayın Ziya Selçuk Bey'in bakanlığa gelmesi süreç bilmediğimiz şeyler vardır. Tabii bir 15 yıldır AK Parti hükümetlerinin bir sürecini yaşıyoruz Türkiye'de. Biraz önce de ifade ettim, son yıllarda Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılan bütçe göz kamaştıracak seviyede, çok iyi.
Ama altı bakan da değişmiş.
Değişmiş. Ya bu hoş bir şey değil.
Problemli
tabii.
Bir durum da söz
hoş
konusu.
Bir şey değil,
bu
tabii.
Kabul de ediliyor,
evet,
aslında.
Evet, bu hoş bir şey değil. Pek fazla hoş bir şey değil. Çünkü bürokraside çok fazla değişim bazı birikimlerin kaybolmasına da sebep oluyor. Tabii şimdi bu birkaç cümleyle söylemek biraz zor ama müsaadenizle biraz arz etmeye çalışayım. Düşüncelerimi paylaşmaya çalışayım.
Lütfen.
Şimdi ben Ziya Bey'i, Sayın Bakanımızı 15 küsur yıldır tanırım. Yani Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'na geldiği zaman bir defa çok eğitim sektörüne çok ciddi katkılar oldu. Onu biz hayırla yad ediyoruz.
O dönemi, evet.
O dönemi. Şimdi Ahmet Bey, Türkiye'nin problemi, ben bir sosyolog olarak da söylüyorum, en önemli problemlerinden toplumsal olarak şudur. Bir defa millet-devlet kaynaşması yapılması, gerçekleşmesi lazım. Bu yapıldı mı? Epeyce yapıldı.
Evet.
Vatandaşla devletin ayrı söylemleri olursa burada bir huzurdan ve başarıdan bahsetmek söz konusu olmaz.
Ya problemli alanlar.
Problemli
Milli
alanlar var.
Oraları
Cumhuriyet döneminde çok sıkıntılar var.
Mi?
Epeyce düzeliyor bu.
Devlet
millet ilişkisi. Şimdi devlet, millet
ben
varsa
devlet
var.
Ben hatırlıyorum şimdi 28 Şubat sürecini yaşadım.
Evet.
Yani bir başörtülü, sanıyorum okul öncesi öğretmeni,
evet,
büyük şeye uğradı, eziyete uğradı.
Ne eziyetler,
evet,
ne zulümler.
Evet.
Şimdi en büyük insan hakları ihlali bir insanın inancının yaşamasına mani olmaktır.
Evet.
Bu uluslararası bir ayıptır, rezil bir durumdur. Maalesef biz bunları geçtiğimiz yıllarda yaşadık ve bunlara alet olanlar oldu. Bir insan inancı gereğiyle başını örtüyor, siz buna karışıyorsunuz. Böyle bir gericilik olamaz.
Evet.
çok ayıp bir şey bu. İnsanlık tarihinde olmaması gereken şeyler bunlar. Bunları yaşardık, geçti şimdi. Yani netice itibariyle üniversiteden atılmış, üniversiteye gidememiş arkadaşlarım var benim. Öğretmenler tabii, var. Şu anda okulculuk yapıyorlar. Tabii. Hiç unutmuyorum. İşte liselerde, ortaokullarda başörtüsü işte kaldırılacak filan liselerde. Bir bayan dedi ki hocam dedi bu işte başörtüsü kaldırılırsa işte başörtülü öğrenciler diğerlerine sıkıntı verir mi? Hiçbir şey olmaz dedim.
Evet.
Huzur gelir.
Tabii.
Ve daha rahat olur. Barış gelir dedim.
Maalesef o gerekçe kullanıldı.
Maalesef. Yani, ve daha huzurlu evet. bir ortam oldu. Tabii. Hiç sıkıntı yok. Şimdi tabii birçok gerekçe vardır. Bakan Bey bir defa 81 milyonu kucaklayan müktesebata, birikime, eğitimin iç dinamiklerine vukuf fiyetinde bir insan. Bunu kabul evet, etmek lazım.
Güzel.
Ve her eğitimci Bakan Bey'i dinlediği zaman beni anlatıyor, bizim ihtiyacımıza cevap veriyor dedi. Hı-hı. Zannediyorum Cumhurbaşkanımız bunu gördü. Şu anda Cumhuriyet döneminde tam hatırlamıyorum ama son 20 yıldır diyelim. Yani bazı bakanları bilerek ifade etmiyorum. Bu kadar kamuoyunun kabul gördüğü bir Milli Eğitim Bakanı veya bakan çok az oldu. Milli Eğitim Bakanı da çok az oldu.
Doğru.
Bu gerçeği görerek bu güzel havadan bir defa biz ülke olarak istifade etmemiz lazım. Bu
sayın bakan için de büyük avantaj.
Büyük avantaj, bir şereftir.
Evet.
Yani kendisinin bu kadar kamuoyunun kabullenmesi ama bunun kişiliğinde tabii onun sabrı, insanlara olan yaklaşımı, efendim
iletişim.
İletişimdeki gücü buna evet. sebep oldu. Şimdi onun da kendi emeği var tabii.
Tabii
buradan
tabii.
kazanç görmek 81 milyonun istifadesini gerektirir.
Evet,
şimdi bizim bu toprakların kültüründen, değerlerinden dünya coğrafyası hiç zarar görmedi. Ancak iyilik görür.
Tabii.
Milli eğitim de burada eğer birkaç level, birkaç basamak atlarsa insanlık fayda görür. Biz bunun peşindeyiz.
Ya şimdi, o insan unsurunu yetiştirebilirsek
elbette,
değil mi? Bizim
elbette.
Kültür mayamızda olan
elbette.
Şeyler.
Şimdi Bakan Bey basın açıklaması yaptı birkaç defa, toplantı yaptı. Yani hem okulların açılmasıyla beraber ve daha önce göreve gelmesiyle beraber. Ben bunların tamamını dinledim, takip ettim. İlk basın toplantısından sonra da zaten ikinci hafta biz hemen kendilerini özgür bir yönetimiyle beraber ziyaret ettik.
Evet.
Makamında bizi kabul ettiler.
Güzel.
Hiç vakit kaybetmeden bizi davet ettiler sağ olsun. Efendim projelerini anlattılar. Netice itibariyle zaten basın toplantısındaki o ana konu başlıklarıyla ilgili şeylerdi. Sonra da kendi ifadelerini bitirdikten sonra da sizi dinleyeceğim dediler ve bizi dinlediler.
Güzel.
Yani özel okulculukla ilgili düşüncelerimizi, teklifimizi dinlediler. Halbuki biz o gün kendilerine bir rapor vermek, bir teklifte bulunmak için gitmedik. Hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Çünkü ben 15 yıldır İstanbul'da, Anadolu'da, Ankara'da fırsat buldukça Bakan Bey'in toplantılarını, konferanslarını izlemeye çalıştım. Bazı konferansları hı-hı. beraber yaptık. Bazı konferansların açılışını yaptım. Ben ana konuşmacı, selamlama konuşması yaptım. Kendilerinin konuşmaları oldu. Bizim derneğimizin düzenlediği, yaptığı bazı çok önemli eğitim faaliyetlerine kendilerini davet ettik. Ücret almadan müsaitse geldiler. Hı hı. Fikirlerini söylediler, düşüncelerini söylediler. Böyle bir insan. Şimdi tabii orada ifade ettikten sonra biz sizi dinleyelim, neler söylesiniz dediler. Bunu söylemeden önce de ben şunu ifade etmek istiyorum. Bakan Bey birkaç konu üzerinde özellikle durdu. Farklı olarak. Hı hı. Bu bilinen bir şey ama altını üstünü çizerek söylemek istiyorum. Öğretmen eğitimi üzerinde çok durdular.
Çok duruyor, evet.
Şimdi kim ne derse desin okul ortamı çok etkin veya yetkin veya yeterli olmasa bile gönlü olan, eğitime kendini adamış bir öğretmen mutlaka kendisine teslim edilen 3, 5, 10, 20, 50 öğrencinin bir kısmını mutlaka bir yere taşır.
Evet. Bizde akademik bir söz olarak, vardı. Buyurun. Siz de bilirsiniz onu. Hani çobanın gönlü olursa tekeden teleme çalar.
Evet, evet.
Yani tekeden süt çıkarır derler. Yani o en çok belki çok öğretmen
evet.
için
evet,
değil mi?
Öğretmen için. Şimdi efendim öğretmenlerin imkanları ya Allah aşkına. Şimdi ben sosyal medyada 2 gün önce bir yazı paylaştım. Bir profesör arkadaşım diyor ki ben çocukluğumda adamın hasta olduğu zaman tedavi edecek ilaç yok.
Evet.
Çocukluğu kendi köyündeki evlerindeki kendilerine musallat olan bitleri temizlemekle geçiyor.
Evet.
Anneler onlarca efendim metre, yüzlerce metre uzağa giderek tokaşlarla köylüler iyi bilir.
Tabii,
o dövme
tabii.
şeyleriyle derelerde
çamaşır
yıkıyorlar. Sabun yok, lüks.
Tabii.
Yani gaz lüks. Ahmet Bey, siz de bilirsiniz tabii bunları. Kültür biz insanı olmanız hasebiyle
ekmek tahtası üzerinde ders çalıştık.
Ben de çocukluğumda onu yaptım. Neticede benim babam, dedem okumuş insanlardı ama ben çocukluğumda ekmek tahtası, sofra tahtası üzerinde ders çalıştık. Beş kardeş paylaşamıyorduk. Bir kısmı sedir üzerinde çalışıyorduk. Şehirde olmasına rağmen. Bu daha lükstü bizim için onlar. Buradan buraya geldik Allah aşkına şimdi. Yani şükretmesini ve hamd etmesini de bilmek lazım. Bu şu değil. İslamiyet veya inançlı insanlara böyle tevekkül konusunda böyle iftira edenler var. Ya tevekkül sebepleri yapıştıktan sonra Allah'a teslim olmaktır başına gelene. Tevekkül tembellik demek değildir ki. Yani ilim Çin'de de olsun diye arayınız bir inancın kültürüne siz tevekkülü uyuşukluk olarak nasıl suçlama yapabilirsiniz? Böyle bir mantık olabilir mi? Bilmeden olursa böyle olur. Şimdi netice itibariyle yani öğretmen eğitimine o günlerden geldik. Şu anda öğretmen eğitimine Sayın Bakanımız çok önem vereceğini ve verdiğini söyledi. Bu konuyla ilgili zaten çalışmalarını ekibiyle beraber yapıyorlar. Bunu önemsiyoruz.
Güzel.
Şimdi burada öğretmenleri zaten öğretmenler benim gözüme bakarsa anlar. Biz onlarla anlaşıyoruz dedi. Öğretmenlere...
Ben o tarz bir söylemi de çok şık buluyorum. Evet. Çok güzel buluyorum. Yani yukarıdan değil mi? Yani böyle göz göze
elbette
bir şey söylemek
elbette
istiyor.
Efendim.
Öğretmen
elbette efendim.
Yani öğretmenin üstüne koymuyor
elbette
kendini.
Evet. Şimdi en büyük motivasyon insanı onore etmektir. İnsanın yaptığı güzel şeylerle kendisini tebrik etmektir. Yani motivasyonun bozulan bir insandan hangi branşta, hangi meslekte olursa olsun siz ondan verimli bir netice bekleyemezsiniz. Gönlü kırılmış bir insan, tenkit edilen bir insan, tenkit kelimesi de eğitimde yanlış kullanılıyor. Kusura bakmasın kimse.
Buradan tekrar o deminki soruya şey yaparsak, yani Sayın Bakan özel okullar alanındaki tecrübeleri de devlete taşırsa neler taşıyabilir
gibi. Neler taşıyabilir? Şimdi özel
şunu
okulların...
da bir anons edeyim dinleyicilerimize. Bazen merak ediyor. Kim konuşuyor? Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarındayız. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Hami Koç Bey ile beraberiz. Özkur Başkanı, Özel Okullar Birliği Başkanı. Özel okullardan, devlet okullarından böyle bir genel eğitim değerlendirmesi yapıyoruz. Buyurun Hami Bey.
Şimdi özel okulların tamamına yakını öğretmenliği mezun olmuş, eski mezun, yeni mezun olmuş mutlaka eğitimden geçirir. Haftalık, aylık, yıllık. Öğretmeninin öğrenciye verimli, ideal bir hale getirilmesi için gayret sarf eder.
Evet.
Yani şu anda Bakan Bey'in yapmaya çalıştığını özel okullar zaten yapıyor. Şahsi kanaatimi söylüyorum, özel okullara da söylüyorum. Devlet şu imkanı sağlasın, özel okullara öğretmen versin, stajyer öğretmen. Bedelini karşılasın birkaç sene. Ondan sonra da resmi okullara atasın, çok daha faydalı olur.
Yani şöyle bir şey var, usta öğretici
elbette
yanına
efendim,
hani yeni
efendim,
öğretmenleri
özel
verecek.
Okulda bir öğretmeni tutmak, boş tutmak mümkün değildir. Öğretmen de razı olmaz, yönetici de razı olmaz.
Evet.
Verimli hale getirmek için çalışır. Özel okulların en önemli farklarından birisi öğretmeni yetiştirir ve faydalı hale getirir. Şimdi Bakan Bey bunu yapmaya çalışıyor. Başka ne yapmaya çalışıyor Sayın Bakanımız? Sayın Bakan sivri akıllı, sivri fikirli, sivri düşünceli, yani icat buluş deniyor ya, bu tür gençleri tespit edip bunları yüreklendirmek istiyor. Doğru.
İcat çıkarın diyor.
Yani şimdi bürokratın da söylediği bir şey vardı. Yani şimdi Türkiye'de bizlerin, biz eğitimcilerin ve anne babaların yaptığı en büyük tehlikelerden biri şu Ahmet Bey. Ben şimdi velilere derim ki özel okullarda çocuğunuza kötülük yapacaksanız, özel okul velisi için söylüyorum ve eğitimde, hı hı, İki şey yapın. Bir, okulu tenkit edin, iki, öğretmeni tenkit edin. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi siz bir şey söylediniz. Hı-hı. Göz göze bakmak, öğretmeni onore etmek. Şimdi özel okulda veya resmi okulda öğretmenin verdiği hizmetten memnun olmayabilirsiniz. Ama bu onu tenkit etmek, onu rencide etmek, onu hakaret etmek, onu küçümsemek, değer vermek değil. İki zümre sahibine iltifat etmeli, kıymet vermeli. Biri doktorlar, biri eğitimciler.
Güzel.
Birine canınızı teslim ediyorsunuz, birine de çocuğunuzun, ülkenizin, milletinizin geleceğinizi teslim ediyorsunuz.
Çok güzel.
Şimdi bu şu demek değildir. Biz eğitimciler en güzelini yapıyoruz. Biz eğitimciler meslek sahipleri içerisinde en ideal, en az hatası olan meslek sahibi olmamız lazım. Bu tamam. Ama biz de insanız. Bizim de ailemize, topluma karşı sorumluluklarımız var. Biz de hata yapabiliriz. O zaman diyoruz ki eğitimciye, çocuğunuzu teslim ettiğiniz öğretmene yaklaşımınız farklı olsun. Mücadele edin, yanlış bulduğunuzu söyleyin ama tenkit ederek, eleştirerek değil.
Yıkarak değil,
yıpratarak değil.
Evet.
Bu konuda hassas olmak lazım. Bakın tekrar ediyorum, yani siz öğretmenden her gelen şeyi kabul edin demiyorum. Birikiminize, kültür birikiminize, tecrübenize uygun olarak öğretmenden beklentileriniz yoksa, eksiklik varsa takipçisi olun lütfen. Özelde veya resmide. Ama bunu usulüne uygun yapınız. Şimdi 50
şimdi
yaşında...
Bir şey oluyor. Yani veli mesela devlet okuluna giden çocuğunu daha çok takip ediyor. Özel okulda ya burası zaten özel okul.
Evet.
Ben ücretini de veriyorum. Bunlar artık benim ana babalık görevimi bile
yapıyorlar
yapmalılar
diye.
Gibi bir beklenti
bu
oluyor
var.
Mu?
Maalesef evet. Bu var ama evet. Bunu yapmayıp özel okulda olduğu için özel okulların velileri hatırlatması çok uyarmasından dolayı özellikle yapanlar var. Mesela özel okulların birçoğu ana baba okulları yaparlar. Eğitim bilimcilerini, eğitim duayenlerini, değerli akademisyenlerini, eğitimin içerisinde yıllarını geçirmiş bu işin pedagojik ve sosyolojik altyapısına bütün hücreyle sahip eğitimcileri velilerle buluşturup iyi çocuk yetiştirmek için beraberce nasıl neler yapmamız lazımın sorularının cevaplarını defaatle bulacak, konuşacak, farkındalık oluşturacak konferanslar, seminerler, çalıştaylar yaparlar. Böylece velileri de bu konuda bilgilendirirler. Özel okulların farklarından biri budur.
Buradan hemen devamla yani bu radyo programı velilere belki daha çok ulaşan bir program.
Evet.
Eğitimcilere de ulaşıyor. Ama velilere bir şey desek diyorum. Mesela özel okulda çocukları olan velilerden ne bekler? Ya da bu konuda velilerde görülen ihmaller nelerdir? Nelerin aşılması lazım? O alanda da bir şeyler söylerseniz.
Şimdi biraz önce arz ettiğim gibi özel okula insanlar daha artı eğitim almak için yaklaşım ve iletişimde insani değerlerde beklentilerini daha çok görmek için veriyorlar.
Evet.
Aralıklı bu. Biz diyoruz ki buna rağmen 21. yüzyılın gerçeklerini bilerek lütfen özel okulda, resmi okulda çocuklarınızın okul yönetimi ve öğretmenleriyle görüşerek, ki özel okullar bunu hassasiyetle ister. Mutlaka iletişim içerisinde olunuz.
Evet.
Mutlaka ama. Çünkü şimdi kulakları çınlasın, siz bilirsiniz eski Yeşilay Başkanı vardı, Mustafa Necati Özfatura.
Evet.
Bazı konularda Türkiye'de köşe yazarlığında ekol bir insandı.
Doğru.
Yıllarca şunu yazdı: uyuşturucu ve fuhuş Türkiye'de gençliğin başına musallat ediliyor. Bu işe önem verin diye ben 20 yıl önceki yazılarından bahsediyorum. Hı-hı. Bazıları işte felaket tellallığı mı yapıyor? Ama şu anda kapımıza dayandı.
Doğru.
Kapımıza dayandı. Şimdi bir çocuk kötü alışkanlığa bulaştığı zaman, ki siz bunları çok iyi bilirsiniz, bir kültür insanı olarak, bir efendime söyleyeyim değer olarak, onu oradan kurtarmak çok zor.
Çok zor. Doğru.
Çok zor. Yani o annenin babanın yüreği yandığı zaman mı bir çözüm üretmeye çalışacağız, ki çoğu zaman da neticeye ulaşamıyorsunuz. Çözüm üretemiyorsunuz. O denge bozulduğu zaman artık çocuğu kurtaramıyorsunuz. Biz diyoruz ki lütfen bir, hangi özel okula verecekseniz, ki ben imkanı olanların, istisnalar hariç çocuklarını, velilerin özel okula vermesini tavsiye ederim. Çocuklarımı özel okulda da okuttum, resmi okulda da okuttum.
Evet.
Yani netice itibariyle öyle özel okul, resmi okullar var ki, devlet okulu dediğimiz, yani öyle bir özel okul bulamazsınız. O okula verecekseniz onda oraya vermeniz lazım, ayrı mesele. Mutlak surette okul yönetimi ve öğretmenlerle görüşünüz. Bundan rahatsız olduğunu hissetseniz bile bunu yapınız. Özel okula verecek öğretmen velilerin mutlaka okula gidip önceden okulu görmesini, hangi hizmetini alacağını, ben biliyorum, hayır değil, öyle değil.
Evet.
Ben eğitimci olmama rağmen bizzat işin içinde olduğum zaman da farkındalığım farklılaştı benim.
Evet.
Okul sizin çocuğunuza o süre eğitim sürecinde ne katkıları sağlayacak? Yani filanca sokaktaki resmi okula değil de buraya geldiği zaman ne kazancı olacak? Oraya gitmeyip de buraya gelsin.
Çok güzel.
Madde madde bunları bir defa öğrenin.
Evet.
Mesela ben genel müdürlük yaptığım okulda hiçbir velinin kaydını okul yönetiminin veya rehber öğretmenin veya görevlilerin, sizin çocuğunuza biz kaç sene okuyacaksa, işte nerede evet. geldiyse, şu hizmetleri veriyoruz, bunun takipçisi olacaksınız, vereceğimiz hizmetleri bizden dinleyeceksiniz, not alacaksınız demeden kayıt yapmıyorduk.
Evet.
Efendim bazı veliler, ben biliyorum torunum okudu, çocuğum, hayır efendim. Şimdi bu çocuk ayrı. Evet. Bu yeni geliyor buraya. Biz buna neleri vereceğiz? Sonra da sizden neler bekliyoruz?
Evet.
Yani beraber yapacağız.
Güzel.
Bunları mutlaka yapmalarını tavsiye ediyoruz. Bu süreçten sonra da okulun veli toplantılarına, okuldaki dersine giren öğretmenlerle, işte senede birkaç defa olur, rehber öğretmenle görüşmelerini, tekrar tekrar görüşmelerini ve mutlak surette öğretmenlerin pedagojik yaklaşım olarak nasıl bir yol çizeceği konusunda velilerin uyarmalarına açık olmalarını tavsiye ediyoruz. Şunu söylemek istiyorum. Şimdi rahmetli oldu bir eğitimci dostum vardı. Bu konuyla alakalı olduğu için ifade etmek istiyorum. Lütfen. Biz hizmetçi eğitim seminerleri yapıyoruz. Bir gün dedi ki, kendisi anlatıyor, okul müdürü. Çok ahlaklı bir adamdı Mustafa Bakan. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet
bir çocuk eylesin. 15 yaşına gelene kadar literatürdeki bilgilere göre, bir kayda göre 42 bin defa, bir kayda göre 48 bin defa sen yapamazsın, edemezsin, bilemezsin. Salak, gerizekalı diğer kelimeleri söylemek istemiyorum. Hmm. Daha onları hatırlasın.
Bunlara değerli muhatap inceyecek. Oluyor.
Şimdi bir çocuk bunlara muhatap oluyor.
Evet.
Şimdi buraya devam edeceğim de. Şimdi ben 50 yaşındayım, 60 yaşındayım, 40 yaşındayım. Bana biri sen anlayamazsın dedi.
Evet.
Sen bilemezsin. Sen yanlış yapıyorsun dedi. Sık sık söylüyor. Salak dedi. Peki benim tutumum ne olur? Bırakın onu. Annem bana bunu söyledi. Amcam, dayım, değil babam mi? Bunu
en
söyledi. En yakınım, en değerli varlığım
evet.
bunu söyledi ve buna benim kanaatim ne olur? Evet. Allah aşkına bu çocuğa biz bunu söylüyoruz.
Evet, evet.
Bu çocuğa bunu söylüyoruz.
Belki anlamaz diye düşünüyorum.
Anlamaz söylüyoruz ama bu çocuk bu kelimenin ağırlığında eziliyor, eziliyor, eziliyor, eziliyor. Ve bu çocuktan biz yetişkin aklı başına bir bireylik bekliyoruz yetiştiği zaman.
Evet.
Bu mümkün değil. Şimdi siz söylediniz biraz önce farklı bir şey. Bizim kültürümüzde bir darbu mesel, bir atasözü var. Bir insana 40 gün deli derseniz deli olur.
Evet.
Efendime söyleyeyim, üzüm üzüme baka baka kararır. Ya bu çocuktan iyi insan oluyorsa bir defa sadece bu konuda... Şimdi ben tenzih ederim bu konuda yanlış yapmayanları ama ben insanların içerisinde yaşıyorum Ahmet Bey.
Evet.
Duyuyorum. Ben insanların, annelerin, babaların, yetişkinlerin mesela duyuyorum çocuklarına yaklaşımını. Biz bu konularda biraz daha radikal ve gerçekçi olmamız lazım. Çocukların ruh dengesini bozucu hareketler, söylemler, icraatlar konusunda daha en önemli bizim anne babaların yapması gereken husus budur. Ve anne babalar, yetişkinler şu anda yetiştirdikleri esnada çocukları bozuyorlar. Bizim en büyük sıkıntı burada. Toplum bu konuda daha hassas olmalı.
Farkında da olmuyoruz
farkında
değil mi?
Farkında da olmuyoruz. Yani ben tenkit için söylemiyorum.
Rutine binmiş oluyor.
Farkında olalım diye söylüyorum.
Evet, doğru.
Yani hele şimdiki zamanda benim çocuğum değil öyle. Allah senden meydana getirmiş onu ama o çocuk farklı özelliklere sahip. Her insan ayrı bir alem. Bu gerçeği kabul edelim.
Evet, çok doğru. Sonuna yaklaşıyoruz. Böyle evet. Biraz da sorunlardan bahsedelim.
Sorunlardan bahsedelim.
Yani özel okulculuğun ne tür sorunları var? Yani en çok bunun veliye yansıyan, çocuğa yansıyan boyutları neler? Nasıl giderilebilir? Böyle şimdi, büyük bir tecrübeniz
estağfurullah.
Var.
Estağfurullah. Tabii biz 15 küsur yıldır dernekteki benden önce arkadaşlarım da biz sayın bakanlarımıza, genel müdürlerimize sektörle ilgili, özel okullarla ilgili ihtiyaçlarımızı, her şeyi usulüne uygun arz ediyoruz, raporlar veriyoruz. Sayın Bakanımızla, Han Bey siz de dinleyelim, siz neler söyleyeceksiniz deyince, Sayın Bakanım dedim. Mesela şimdi devlet bir teşvik çıkardı. Bu evet. Özel okulculuk son 3-4 yılda Cumhuriyet döneminde en büyük atılımı gerçekleştirdi. Şimdi ani büyümelerin hepsinde sıkıntı olabilir, bunu kabul etmek lazım. Onun için ben diyorum ki velilerimize, siz hangi okula verecekseniz orayı gözlemleyin.
Ya bu alanın
da vermeyin
çok karlı olduğunu zannederek de girenler
efendim,
oluyor.
Bana 5-6 yıldır dostlarımdan evet. Tanıyan tanımayan hocam, siz işte birçok yüzlerce okulu biliyorsunuz, yöneticilik yaptınız, belli bir tecrübeniz var, biz şunu yapacağız anlatıyorlar. Dinliyorum. Şimdi beni dinleyin diyorum. Hocam biz böyle düşünmemiştik. Ya kardeşim, bir kamuoyundaki bir algıdan dolayı siz nasıl böyle bir şey düşünebilirsiniz? Ticaretten anlayan bir insansınız. Bir şirketin, bir işletmenin giderleri var, çıktıları, girdileri, çıktıları var. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi biraz önce de arz ettim. Yani okulu açıyorsunuz, öğrenci gelirse para alıyorsunuz.
Tabii.
Gelmediği zaman paranız yoksa o okulun giderlerini karşılamanız lazım. Kimse sizin adınıza karşılamıyor. Öğretmenin maaşını, SGK'sını ödemeniz lazım. Tabii giderler var. Okulun temizliği için giderler var. Bunu yapma mecburiyetindesiniz. Şimdi devlet bir teşvik çıkardı. Son 3. yıldır maalesef bu teşvik 75 binde kaldı. Ben o süreci hep yaşadım. Bir defa biz diyoruz ki devlet, yani hükümetimiz, devletimiz, özel okulda okuyan, bu bir özel okulda okuyana arka çıkmak ayrımcılık değildir. özel okulda okuyan veli çocuğunu bedavaya resmi okulda okutacakken para vererek okutuyor. Buna destek olmaktır. Aslında ona değil, devlete, ülkeye, millete destek olmaktır. Nitelikli eğitim olmazsa bir okulda, özel okula veli çocuğunu verir mi, vermez. Evet. Onun için veriyor. Bir defa devlete maliyeti bir öğrencinin neyse, bizim arzumuz o. O kadar miktarı özel okula vermeli. Şimdi özel okullarda nelere dikkat etmeli, devletin şeyleri, onlar ayrı, şimdi vaktimiz de yok. Elbette bunu devlet yapacaktır, yapmalı da.
Evet.
İkincisi, KDV %8 şu anda. Bazı sektörlerde KDV daha düşük. Eğitim bir ülkenin en önemli faaliyetidir. Orada bir ülkede, bir toplumda çok iyi, çok kaliteli eğitim yoksa o ülkenin, o toplumun gelecekte güneşin altında aydınlık geleceğinden bahsetmek mümkün değildir. Ham hayale gerek yok, bu bir gerçek. Böyle iyi yetişmiş insanlar güçlü bir toplumu, devlet oluşturur. Dolayısıyla bu farkı vermesi lazım. KDV'yi %1'e indirmesi lazım. Evet. Arsa ve bina temininde özel okul girişimcilerine, elbette devlet onun sağlamasını yapsın, destek vermesi lazım.
Üniversiteler elbette için sağlıyor onları.
Sağlıyor. Şimdi ayrıca bunun haricinde yine bizim teklifimiz özel okuldaki öğretmenlerin, çalışanın SGK giderini, resmi okuldaki öğretmenin her şeyini devlet karşılıyor. Devletimiz karşılasın. Pozitif ayrıcalıkla karşılasın. O zaman ne olacak? Resmi özel okullardaki fiyatlar daha çok düşecek. Daha reel hale gelecek. Başka ne yapsın? Biz öğretmenlerimizin, özel okuldaki öğretmenlerimizin resmi okulda devlet memuru olarak hangi imkanlardan faydalanmasını sunuyor ise, hangi avantajları varsa, özel okuldaki bütün öğretmenlerin diğer meslek gruplarında çalışan SGK'lı çalışanlardan farklı olarak öğretmenlerin aynı haklara sahip olması lazım. Bunu arz ediyoruz. Mesela resmi okulda, özel okulda çalışan bir öğretmen 10 yıldan sonra resmi okula, devlet okuluna gittiği zaman 1/3 hizmetinin kabul edilmiyor. Efendim niye kabul ediyor? Sayın Bakanım'a zaten arz ettim. Sayın Bakanım dedim. Siz resmiyi de özel de biliyorsunuz. Siz biliyorsunuz ki özel okuldaki bir öğretmen işini iyi yapmazsa o okulda ne veli, ne öğrenci, ne de kurum öğretmeni tutmaz.
İş güvenliği.
Çok iyi halde çalışması lazım, verimli olması lazım. Gülümsedi. O zaman dedim, bakınız lütfen resmi okulda çalışan, özel okulda çalışan bir öğretmen şu veya bu şekilde resmi okula geçtiği zaman bu hizmet süresi birebir sayılsın.
Evet.
Mesela şimdi devlet memurluğundan dolayı özel okuldaki, resmi okuldaki öğretmene belli süreden sonra yeşil pasaport var. Bazı ülkelere efendime söyleyeyim, vizesiz gidiyor. Öğretmen nedir? Özel okuldaki nereden tanınsın bu?
Evet.
Biz dolayısıyla bu imkanların da devletimiz tarafından, bakanlığımız tarafından sağlanmasını istiyoruz. Özel okulculuk bir toplumun gerçeğidir. Biz farklı muamele istemiyoruz. Elbette resmi okuldaki şartlarda hizmet etmeye çalışıyoruz. Hatta biz en az birkaç gömlek, birkaç artı olarak daha fazla hizmet veriyoruz. Bunun devletimiz, hükümetlerimiz tarafından daha çok görülmesini istirham ediyoruz. Çıkarılan teşviğin ya arttırılmasını veyahut da özel okullardaki bütün öğrencilere kademeli olarak verilerek, ki bu çalışmada bakanlıkta daha önce yapılmıştı. Tabii şu andaki bazı sebeplerden dolayı bir bekliyor veya geriye düşüldü. Biz büyüklerimize bekliyoruz.
Son bir soru. Ya özel okulculuk alanına yatırım yapacak sermayedarın,
evet,
böyle bakış açısı önemli midir?
Elbette önemlidir.
Yani böyle bu alan, mesela işte demin dedim, bir AVM'de dükkan açmak aynı mantıkla mı olur? Yoksa daha farklı, ya bu eğitim alanı.
Evet.
Yani ona göre de sonuçlar etkiliyor mu?
Şimdi tabii şu var. Türkiye'deki son 5-6 yıldaki eğitim sektöründeki, vaktimiz olmadığı için arz etmiyorum, bazı düzenlemeler ve gelişmeler sonunda butik okulculuk, özel okulculuk da gelişti. Yani mahallelerde veya böyle insanların çabuk ulaşacağı yerlerde butik okullar var. Doğru mu? Şimdi bir arz talep meselesidir. Orada iyi hizmet verdikten sonra bu yapılsın. Biz isteriz ki sosyal etkinlikler olarak, sportif faaliyetler olarak da çocuklar, öğrenciler, gençler mutlaka bu imkanlardan faydalansın. Büyük şehirlerde zaten belediyeler bunları da yapıyorlar. Bunlar önemli. Ancak burada en önemli faktör gönül işidir. Öğretmen, yetişmiş öğretmen işidir. Şimdi siz eğer belli materyalleri sağlıyorsanız, çocuğun ufkunu açıyorsanız, öğretmen Bakan Bey de söyledi, çocuğa bir şeyler dolduran insan değildir. Çocuğa yardımcı olandır, mentorluk yapandır, koçluk yapandır, abilik yapandır. Onun önderidir, ona yardımcı olandır, elinden tutandır, yanlış yaptığı zaman ona oturup konuşandır, ikna edendir birikimiyle. Ona ufuk açıcıdır. Dünya nereye gidiyor onu görerek onu gelişen şartlara veyahut da dünyanın beklentilerine hazırlayan insandır. Bunları yapması lazım. Bunları yapacak ortamlar olduğu zaman hepsi mümkündür. Ancak para kazanmak için bu işler yapılmaz ve faydalı olmaz. Yapanlar var mıdır? Elbette var. Ama yavan oluyor
yani
o zaman.
Yani o işte mesela eğitimciyi bulması lazım. Değil mi?
Elbette
yani
eğitimciyi bulacak.
Eğitim yöneticisini, elbette, öğretmeni elbette, bulması lazım. Elbette. Ve onları tabii tatmin etmesi
tatmin
lazım.
Etmesi
değil
lazım.
Mi?
Yani. Elbette. Mesela eğitimci dünyada en iyi imkanlara sahip olması lazım.
Evet.
Yani kimseye muhtaç olmaması lazım. Kimin eline bakmaması lazım. Okuması lazım, alması lazım, yazması lazım. Dünyada hangi eğitim alanında yenilikler var takip etmesi lazım. Ben daha önceki çalıştığım kurumlarda veya derneğimizde faaliyetler yapıyoruz şimdi biz niye? Sosyal medyada, basında çocuklarımız, öğrencilerimiz yenilik gördüğü zaman vay be biz de bunları görebilir miyiz demesin. O kompleksi yaşamasın. Biz bunları biliyoruz, bunlara ulaşıyoruz desin. Yani artı olan yenilikleri de görsün. Dünyada güzel ne var? Biz onları öğrencilerimize paylaşalım istiyoruz.
Çok teşekkür ederim. Süremizin sonuna geldik.
Ben teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, eğitim konuşmalarında Hami Koç Bey ile beraberdik. Özkur Başkanı, Özel Okullar Birliği Başkanı. Özel okulları konuştuk, eğitimi konuştuk. Yani yeni ufuklar üzerinde bir hayli açıklamalar yaptı Hami Bey. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz.
Ben teşekkür
Allah
ediyorum.
Razı olsun. Hayırlı günler efendim.